Ayrım 11. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009. Ayfer Gürdal Ünal. Sayfa 147. 3. bölüm. Sonuç. Engellilik ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon bireyi doğrudan ilgilendiren bir konudur. Engellilerin yakın aile bireylerini de düşündüğümüzde sorunun nüfusun neredeyse dörtte birini etkilediği anlaşılır. Bir ilk çalışma olan Türk Çocuk Edebiyatında Engellilerin Temsili İncelemesi, 1969-2009 yılları arasında yazılmış ve erişilebilen 40 anlatıyı kapsar. 40 yıllık süre zarfında 40 anlatıya ulaşılabilmiş olması ve özellikle 3-8 yaş grubuna yönelik kitaplardan biri hariç diğerlerinin baskılarının tükenmiş bulunması, tezin ilk sonucunu da ortaya koymuştur. Erken çocuklukta farklılığa saygı yaratabilmek için çok önemli olan çocuk edebiyatı eserleri eksiktir. Benzer şekilde ilk gençlik çağına 12-18 yaş yönelik telif eserimize de rastlanamamıştır. Bir diğer eksikliği hissedilen kaynak da engelli kitaplarına ilişkin bibliografya çalışmasıdır. 40 yılı kapsayan bir perspektif içerisinde engelliler, aile, okul, arkadaş ve dış çevre ilişkileri içerisinde incelendiğinde yavaş da olsa bir değişimin söz konusu olduğu iddia edilebilir. Aile çevresi açısından engelliyi kir, leke, utanılacak kişi olarak gören anlayış değişmekte, engelli çocuğu ile iletişim kurabilmek için eğitim alan patenli kız ya da sportmen engelli çocuğu ile gurur duyan rekortmen tekerlekli sandalye ailelere son yıllarda rastlanmaktadır. Ancak bu durumun henüz yaygın olmadığı ve engelli çocuklarını halen saklayan aileler olduğu da yine çocuk edebiyatı eserleri Patenli Kız, Horoz Adam ve Korsan aracılığıyla saptanmıştır. Engelliyi okul çevresi içerisinde incelediğimizde kurgulanan engelli öğretmen ilişkisinin istisnalar olmakla beraber genellikle engelliyi destekleyen bir tutum içinde ele alındığı saptanmıştır. Çevre şartları, merdivenler, tuvaletin yeri, merdiven korkulukları, işaretlendirme gibi okula erişimi kolaylaştıran konularda eskiye göre bir düzelme görülmüşse de bu ilerleme yetersizdir. Okulun fiziki çevresi sosyal yaklaşımla engellinin yaşama dahil olmasını kolaylaştırıcı biçimde düzenlenmemektedir. Engelliyi arkadaş çevresi içinde incelediğimiz zaman engellinin en çok yaşamın bu alanında örselendiği saptanmıştır. Arkadaş alayı kimi zaman yarım adam örneğinde olduğu gibi engellinin okulu terk etmesine bile neden olmuştur. Ancak tüm arkadaşlık ilişkileri incitici olarak kurgulanmamıştır. Arkadaşlık ilişkilerinin destekleyici, güç verici olarak kurgulandığı anlatılarda destek ve güç veren taraf genelde engelsiz taraf olmuştur. Bu genellemenin istisnaları da vardır. Satranç birincisi öyküsünde engelli olan çocuk sınıfını şampiyonada temsil etmiştir. Küçük Kambur'da ise Engin, aileden kalan mirası ihtiyacı olan arkadaşlarına yardım amaçlı kullanarak, yardım alan olduğu kadar yardım veren olarak da temsil edilmiştir. Patenli Kız'daki Şerare de dostluk ilişkileriyle öğrendiği öyküleri kitap haline getirerek kalıcı kılan aktif bir bireydir. Engelli çevre ilişkilerinin irdelenmesi sonucu ortaya çıkan en önemli sonuç, dış çevrenin engelliyi engelliyle etiketlemesi, ona acıması, kimi zaman da alay etmesidir. Türk çocuk edebiyatı eserleri Burcu'nun sosyolojik incelemesine edebi düzlemde tanıklık etmişlerdir. Burcu, adı geçen makale sayfa 61 ile 63. Diğer bir ifadeyle incelenen eserlerde engelliye acındığı, onunla alay edildiği, onun küçük görüldüğü saptanmıştır. Ancak Burcu'nun makalesinde konu edilen reddedilme olgusuna ilk dönem eserlerde rastlanmışsa da son yıllarda yazılan eserlerde çok seyrek karşılaşılmıştır. Irving Goffman, damgalanmış bireyin toplum içinde özel alan ihlallerine maruz kaldığını belirtirken, engelliye gözünü dikip bakmak, engellinin durumuna ilişkin sorular sormak, engelliye acımak davranışlarını örnek olarak belirtir. Goffman, adı geçen eser sayfa 18-19. Bu davranışlara incelediğimiz eserlerin bir bölümünde rastlanmıştır. Anlatılar, fiziksel dış çevre açısından değerlendirildiğinde engellinin iç mekandan dış mekana çıktığını söyleyebiliriz. Nitekim ilk eserlerde pencerenin arkasından oyun oynayan arkadaşlarını seyreden zavallı sakat, yerini paten kayan ve kitap yazan işitme engelliye ya da tekerlekli sandalyesiyle sınıfını satranç şampiyonasında temsil eden veya tekerlekli sandalyesiyle basket oynayan yürüme engelliye bırakmıştır. Bu saptanabilen önemli bir değişimdir. bir bölüm engelli ise maddi güçlükler nedeniyle topluma karışamamaktadır. Anlatılarda tekerlekli sandalye sorunu çözüldüğü zaman engelli de topluma karışır. Ancak bu sorunun çözümü genellikle arkadaş hayırseverliği ile olmuştur. Anlatılardan yalnız birinde okul müdürü engelliye bir tekerlekli araba sağlama sorumluluğunu üstlenmiştir. İncelenen edebi eserlerden varılan sonuç, Türkiye'de henüz engelliye sosyal modelle yaklaşılmadığı, bu yaklaşımın ancak düşlerde olduğu çıktığıdır. Anımsayacağı üzere engelliye sosyal modelle yaklaşımda özürlülük, bedensel ya da fiziksel sakatlığı değil de bir toplumun organize oluş biçimi dolayısıyla ortaya çıkan engellenmişliği ifade eder. Çevrenin engelliye göre düzenlenmesine ilk kez Serpil Ural, Aksak Ali anlatısında değinmiş, 1993, karakterine binalarda, parklarda, sinema ve tiyatrolarda, spor alanlarında sakatlara kolaylık sağlayacak düzenlemeler düşletmiştir. Ayşe Çekiç Yamaç ise 2008'de karakteri Atakan'a engelliler için otobüs, alçak kaldırımlı yollar, engellilerin de ulaşabileceği alışveriş merkezleri düşletir. Yani aradan geçen 18 yıl boyunca çevrenin engelliye uyumlu hale gelmesi hala bir düş konusudur. Yalnız durumun değişmeye başladığına dair ipucuna da rastlanmıştır. Yeni Engeller öyküsünde okul engelli öğrencisi için özel tuvalet yaptırmış, Satranç birincisi öyküsünde de 3. kattaki sınıf ile giriş katındaki sınıf engelli öğrencinin rahat erişebilmesini sağlamak amacıyla yer değiştirmiştir. Bu küçük ipuçlarını çevrenin engelliye uyumlu hale getirilmesi yönünde bir değişim tomurcuğu olarak değerlendirmek isabetlidir. 40 yıllık bir zaman dilimi içerisinde yapılan inceleme, engelli imajındaki pasiften aktife, iç çevreden dışa doğru gözlenen değişime ek olarak bir bakış açısı, bir paradigma değişimine de işaret eder. Önceleri kusurlu, eksik olarak bakılan, hatta kendilerini de öyle değerlendiren engelli karakterler, son yıllarda yerlerini kendilerinin farklı olarak değerlendiren karakterlere bırakmıştır. Horoz Adam ve Korsan'daki Yağmur karakteri ile engelsiz masal seti içindeki karakterler bu değişimin kanıtlarıdır. İncelenen eserlerde toplumdan her zaman kucaklayıcı yaklaşım göremeyen engellilerin iç dünyasında yaşananlara odaklanıldığında karşılaşılan durum engellinin iç dünyasına ulaşma zorluğu olmuştur. Eserlerin yalnızca üçünde engelli ben anlatıcı vardır. Diğer anlatılarda ya tanrısal bir anlatıcı ya da engelsiz bir ben anlatıcı görülmektedir. İkinci grup eserlerde anlatıcının ve engelsiz diğer karakterlerin engelliye ilişkin duygu ve düşünceleri ağırlıklı bir rol oynamaktadır. Engellinin iç dünyasına çok az yer verilmektedir. Engellinin iç dünyasına ulaştığımız anlatılarda ise en yoğun duygu normalleşmeye, herkes gibi olmaya duyulan özlemdir. Bazen kıskançlık ve öfke duygusuna da rastlanmıştır. Ancak bu duygular geçicidir ve hemen kontrol altına alınır. Arkadaşlarla beraber olabilme ihtiyacı en yoğun sezilen duygudur. Arkadaş alayı ise engelliyi en çok yaralayan durum olarak saptanmıştır. Tecrit olmamak, arkadaşsız kalmamak için bazen engelliler gerçek duygularını bastırabilmektedir. Engellinin iç dünyasına ulaşma çabaları aslında engellinin nasıl dışarıdaki olarak konumlandığını açığa çıkarmıştır. Hem 40 yıl içinde 40 anlatı olması, hem anlatılarda engelli karakterin ben anlatıcı olarak yalnızca 3 eserde yer alması, hem de engelli karakterlerin daha çok yardımcı karakter konumunda kalması ve eserin engelsiz karakterlerin engelli karakterlerle ilgili duydukları, düşündükleri olarak gelişmesi bu dışarıdaki konumu pekiştiren verilerdir. Edebi eserler bir dil ortamı içinde gerçekleşir. Dil bize tutumlar ve inançlar konusunda değişik ipuçları sunar. John Stephenson da belirttiği gibi özne ve dünyası arasındaki ilişki dille temsil edildiğinden ve edebiyat dil yoluyla çocuk ve kültür arasındaki ilişkiyi tanımladığından böyle bir çalışmada dil üzerine yoğunlaşmak da gerekmiştir. Stephens adı geçen eser sayfa 5. Burada vurgulanması gereken en önemli husus dilin hakim ideoloji taşıyıcısı olarak oynadığı roldür. Bedenen tüm fonksiyonları yerinde bir öznenin, muktedir öznenin dili, engelli bir özneyi belirlediği sözcükleri pejoratif, küçültücü sıfat olarak da kullanabilmektedir. Engellinin hilkat garibesi, eksik insan, yarım insan, leke ya da kir gibi düşünülmesi hep dil aracılığıyla taşınan önyargılara ve tutumlara, toplumsal değerlere örnektir. Dil aracılığıyla engelliye yönelik duygusal bir acıma tutumu da sıfatlar ve betimlemelerle oluşur. Zavallı, şanssız çocuk, bedbaht delikanlı, engelliyi görünce gözün yaşarması, için acıması hep betimlemenin engelliye yönelik tutum yaratan örnekleridir. Dilin engelsiz öznenin bakışından ön yargı yaratacak biçimde kullanılmasına bir örnek, tekerlekli sandalyeye mahkum söylemidir. Tekerlekli sandalye yürüyemeyen için bir özgürlük sembolü olmasına karşın, muktedir öznenin bakışından bir mahkumiyet hücresi olarak söylemleştirilmiştir. Engellilere yönelik bir tutum değişikliği amaçlanıyorsa, bedenen muktedir öznenin bakış açısından yansıyan dilin küçültücü kullanımlarının önce farkında olmak, sonra da mücadele etmek gerekecektir. Dil konusunda dikkat çeken bir diğer husus, engelliyi belirtmek için kullanılan sözcüklerdeki değişmedir. Bu değişim, sakat, özürlü ve engelli istikametinde olmuştur. Her ne kadar resmi yazışmalarda hala özürlü deyimi kullanılıyorsa da, edebi eserlerden yansıyan günümüzde engelli sözcüğünün yeğlendiğidir. Engelliliğe ilişkin anlatılarda dil, muktedir öznenin bakışını, değerlerini, tutumunu yansıtan bir ideolojik vasıta olarak dikkatle incelenmeli ve engelliliğe ilişkin olumsuz tutumların ve kalıp yargıların dille taşındığı hep göz önünde bulundurulmalıdır. Anlatılardan ortaya çıkan bir diğer bulgu da çok az anlatı dışında engellilerin genellikle yardım alan konumunda temsil edildikleri olmuştur. Sevginin kuş kanatlarında ve Pal Pal Palyaço'daki yaşam paylaştıkça güzeldir öyküsünde olduğu gibi bazı anlatıların olay örgüsünü bizzat bu yardım çabası oluşturur. Denize Doğru'da ya da Horoz Adam ve Korsan'da ise anlatı engellinin bir alet yardımıyla normalleşmesiyle gelişir ve mutlu sona ulaşır. Yaşamın içinde engelsizle eşit duruşu olan, hatta kimi zaman yaptıklarıyla engelsizlerin yaşamına değer katan karakterler çok değildir. Patenli Kız'ın Şeraresi, Yarım Adam'daki Bekir Bey, Dolunay Dedektiflerindeki Portekizli Görmeyen Gago, okulunu satranç şampiyonasında temsil eden Satranç Birincisi öyküsündeki Murat ve Terzi Masalındaki Zehra, bu güçlü betimlenmiş karakterlere örnektir. Shapiro'nun İleri sürdüğü gibi çocuk edebiyatı eserleri kimi zaman engelliliğe yönelik olumsuz tutumların taşıyıcısı olmuşlardır. Shapiro adı geçen eser sayfa 3-4. Geleneksel masallarda kötü karakter olarak işlenen engelliler bu durumun en tipik örneğidir. Rubin Lewotson ise Batı edebiyatı anlatılarında engelli kalıp tipleri saptamış ve engellilerin bu kalıp tiplere uygun temsili sonucu bu anlatıları okuyan çocukların engelliye ilişkin bu kalıp yargıları içselleştirebileceğini belirtmiştir. Rubin ve Watson, adı geçen makale sayfa 60 ile 66. Rubin ve Watson'ın belirlediği kalıp tiplere Türk çocuk edebiyatı anlatılarında da rastlanmış ve örneklerle ilgili bölümde sunulmuştur. Burada önemli olan engellinin bir kalıp tip olarak sunulmasının, örneğin alay edilebilecek bir kişi gibi anlatılmasının sakıncalarını fark etmektir. Öğretmenin eleştirel okuma desteği bu konuda çok önemlidir. Engelli karakter içeren bir çocuk edebiyatı eserine iyi bir eser denilebilmesi için çeşitli araştırmacıların önerilerinin başında engellinin çok boyutlu bir karakter olarak çizilmesi, engelli çocuğu kahraman gibi göstermekten ne kadar kaçınmak gerekiyorsa, acıma ve anlayışa muhtaçmış duygusu vermekten de o kadar kaçınmak gerektiğidir. İncelenen eserler arasında bu özelliklere sahip eser sayısı oldukça azdır. Tez çalışmasının sonunda, bu çalışmanın sadece bir ilk adım ve tez kapsamına dahil edilmeyen ancak farklı araştırmacıların ilgisini bekleyen konular olduğunu belirtmek isterim. Yetişkin edebiyatında engellilik, öz yaşam öykülerinde engellilik, geniş çaplı araştırılacak Türk masallarında, ninnilerinde, tekerlemelerinde engellilik ve karikatürlerdeki engelli imgesi yazılı medyada işaret etmek istediğim başlıca konulardır. Kitabın sonu 30 Nisan 2014 sayfa 153.